Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özdağ.
Ben Mesut Çevik.
Geçtiğimiz hafta öne çıkan mobil gelişmeleri hep beraber yine değerlendireceğiz. İlk haberimiz Sony cephesinden. Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde Sony Xperia XZ hikayesini tanıtmıştı ama halihazırdaki premium modelin yerini alacak yeni bir model göstermemişlerdi. Onun lansmanı geçtiğimiz hafta yapıldı. Önümüzdeki aylarda Sony Xperia XZ2 Premium da hayatımıza girecek. Şimdi telefon teknik özelliklerini zaten kademeli olarak konuşuyoruz. Aslında XZ2 ile büyük oranda benzer bir altyapıya sahip olduğunu görüyoruz ama
ekran çözünürlüğü ayırıyor.
Aynen. Bence tasarımla başlamak daha doğru olur. Çünkü tasarım olarak bakıldığında Sony'nin 18:9 yerine 16:9 ekran formatıyla ilerlediği ve kalın çerçevelerden aslında kurtulamadığı bir telefon duruyor karşımızda.
Ya şimdi şöyle, kalın çerçeveye geçtim. Telefon kalın. Telefonun kendisi de kalın. Aynı zamanda pil seviyesi olarak da rakiplerinin biraz daha gerisinde kalıyor. Yani miliamper seviyesi olarak. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Çinlilerin Huawei marka telefonlara bakalım. İşte 4000 miliamper bataryası olan çerçevesi telefonlarına baktığımızda çok da ince kasalarla geldiğini görüyoruz. Bu telefonda niye böyle bir kasalama var? Niye pil küçükken kasa kalın? Çözebilmiş değilim. Ama bu telefonun şahane iki tane özelliği var. Bir tanesi HDR video çekebiliyor olması. Bunu türünün tek telefonu yapıyor.
Bir tanesi 4K HDR ekranıyla bunu izlettirebiliyor olması.
4K HDR ekranında da bu içeriği tüketebiliyor olmanız. 16'ya 9 olması sayesinde de kırpma, taşma, hiçbir şey olmadan aynen çatır çatır izliyorsun.
Doldurma, boşalma, yok böyle şeyler.
Bu halin video kameranın cep telefonuyla buluştuğu hal denebilir.
Yani şöyle, teknik olarak bakıldığı zaman zaten güçlü bir cihaz. Snapdragon 845 platformu, işte 6 GB RAM, farklı depolama seçenekleri gibi özellikler var. Donanım tarafında bu telefonun belki de en çok dikkat çeken özelliği çift kameraya sahip olan ilk premium seviye amiral gemi Sony telefonu olması. Ki burada çift kamera konsepti olarak aslında daha önce Huawei'in başlattığı konsept ilerliyor. Nedir bunlar? İkinci kamera monokrom çekiyor detay zenginliğini arttırma anlamında ama şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Sony dendiği zaman mobil kamera sensörü, mobil kamera konusunda olmazsa olmaz bir firma. Sony ben 3 ay üretim durduruyorum dese yeni telefon çıkmaz piyasaya kamera, en azından kameralı olarak. Ama mesela böyle bir telefon, beklentilerin çok yüksek olduğu bir telefon ve Sony şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki çift kameramız var ama bokeh modumuz yok. Onu 2018'in sonuna doğru bir güncellemeyle vereceğiz.
Olsun, yine güncellemeyle verecek olmaları iyi. Apple'ın da biliyorsun ilk lansmanında yoktu. Hatta ilk iPhone 7'leri de sonradan geldi. Güncellemeyle
ya,
beraber geldi. Doğru
söylüyorsun da şöyle bir şey var. Zaten Şubat ayında göstermedin. Yani birden sürpriz model olarak çıkardın. Hani insan istiyor ki dört dörtlük olsun. Eksikleri olmadan bir lansman
ya,
yapılsın.
Şimdi şöyle bir şey var. Android dünyasında artık firmalar tek kamerayla bokeh yapar hale gelmişken senin bunu Android telefonda 2018 sonunda verecek olman kötü. Ama belki farklı planları vardır. Bilemiyorum. Benim merak ettiğim şey şu anda ikinci kameradan siyah beyaz çekimler hariç normal renkli çekimlerde detay seviyesini arttırmak, o dynamic range dediğimiz dinamik aralığı arttırmak için kullandığı bir özellik var mı? Yani yoksa öyle bekliyor mu bokeh efekti gelene kadar?
Yok, şu anda detay zenginliğini arttırmak için kullanıyorlarmış ama özellikle bokeh efekti ve sadece monokrom görüntü kaydı için bu özellikleri henüz sunmamışlar. Elde ettiğin toplam görüntüde kalite arttıracak şekilde şu an kullanacaklarmış.
Yani söyledikleri o. Göreceğiz hep beraber. Şimdi şunu da altını çizelim. Biz yok işte ekran kas oranı şöyle diyoruz böyle diyoruz ama bir kısım kullanıcıdan görüyorum Erdi. Çerçevesi telefonları tutmakta zorlanıyorlar, kırıldığını söylüyorlar. Hı-hı. Bu tip bir telefon beklentisi vardı. Bakalım yani satışlar beklentinin ne denli karşılık bulduğunu gösterecek.
Şimdi tabii yani sonuçta Sony'nin telefon tasarımlarını beğenen kullanıcılar da var. Ben Xperia XZ Premium telefon incelemesinde Sony'nin tasarımını neden değiştirmediği konusunda hakikaten bu Japonların endüstriyel üretimdeki mantalitesini de mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışmıştım. Ama şöyle bir durum var. Birazdan konuşacağız. Mesela Meizu'da yeni bir telefon tanıtacak. 16'ya 9. Yani Huawei'de mesela Mate 10 Pro gibi cihazlar var. 18'e 9'a geçmeden de Mate 10 gibi cihazlar da var. Ekran çerçeve oranı küçültebileceğim bir takım yöntemler de var ama Japonlar çalışıyorsa elleme tarzında yaklaşımları biraz seviyorlar. Onların farklı hassasiyetleri de var tabii ama günümüzün trendleri çerçevesinde kullanıcılar ne derece adapte olacak bunu bekleyip görmek gerekiyor. Bu arada telefon yaz aylarında piyasaya çıkacak. Henüz fiyatı hakkında bir bilgi yok Mesut ama şöyle bir kıyaslama yapabiliriz belki. Premium olmayan model yani XZ2'yi geçtiğimiz hafta içerisinde Sony Çin'de de lanse edecek. JD.com diye orada popüler bir ticaret sitesi var onlarla işbirliği çerçevesinde ve Yuan'dan birebir dolar çevirisi yaptığınız zaman 950 dolar gibi fiyatlandırması var. Bu daha da pahalı olur.
Fiyatı çok pahalı ya.
1000 dolar desem.
Yani çok pahalı.
Yani hiç vergi eklemeden Türkiye zaten 4500 lira, 4000 lira yapıyor.
Bu arada şunun da altını çizeyim. Bugün Samsung'un boy boy reklamını yaptığı 960 FPS 720p videonun karşılığı bu telefonda Full HD 960p video. Aynen. Arada dağlar oluyor çözünürlük olarak. Yani aslında kamera donanımı olarak şu anda üstüne kesinlikle yok. Yani Full HD 960 FPS çeken, HDR video kaydı yapan, hele ekran kısmında 4K HDR ekranında kullanıcılara video içerik deneyimi sunacak olan bir telefon yok. Bunların altını tekrar tekrar çiziyorum. Hani tasarım eleştirdik ama telefonun diğer donanımsal özelliklerine kesinlikle laf etmiyorum.
Tabii çok mesela iyi. Ses konusunda yine hoparlör başarımı olarak iddialı bir telefon. 2Z2'de gördüğümüz o titreşimde hissiyat verme oluyor, bildirim verme oluyor. PlayStation kullanıcıdan daha aşina aldı, kontrolcüden daha aşina aldığında benzer özellik de zaten telefonda var. Bakalım çıktığı zaman görürüz. Muhtemelen Türkiye'de getirirler gibi. Bunun üzerine artık tek bir telefon beklentisi kaldı. O da Pro modeli. O çerçevesiz konsepte evet. Uygun. Daha önce bir takım sızıntıları olan telefon. Onu da çıkartırlarsa belki de bu telefon daha sonra onun habercisi olabilir. Asıl yatırım belki o modeli yapmış olabilirler. Bakalım bekleyip göreceğiz.
Sürpriz. Yani 2 yıldır bunu konuşuyoruz. Onda mı çıkacak? Bunda mı olacak? Şöyle mi olacak? Olmadı. Hiçbirinde olmuyor. Telefona kalınlaşıyor bir de gitgide.
Bizim forumda da popüler bir yorum var ya, Sony tasarımcısı yerinde olmak isterdi çok fazla yenilik getirmeye gerek kalmadan. Ha şu da var. Mesela Lenovo ThinkPad bilgisayarlarının doğduğu yer Japonya'dır aslında bilinen aksine. Amerika ya da Çin değildir. Orada o dönem optik teknolojisindeki Japonların uzmanlığından dolayı Lenovo öyle bir karar almış. Oraya gittiğimiz zaman ThinkPad ailesindeki ilk modelin ilk geliştiricisi olan, sonra da uzun yıllar Lenovo'nun tasarım bölümüne şeflik yapan bir endüstriyel tasarım üstadı vardı. Onun dediği şey şu. Ferdinand Porsche'yi baz almış o, Porsche'nin kurucusu. Diyorlar ki olan tasarım yerine yeni bir tasarım koymak daha kolay ama olanı geliştirmek ve daha iyi götürmek daha zor. Belki de onun zorluğunu yaşıyorsun eğer aynı tasarımda mükemmelleştirmeye yönelik bir iddiaları doğrudur. Varsa. Yoksa başka da bir açıklaması
yani
zaten
şu aşamada. Telefon tasarımı konusunda evet yorum yapıyorum ama yap desen anlamıyorum yani teknik kısmını.
Ya tabii şu
neresinde
anki,
çok zorlandıklarını şu an bilemeyeceğim.
Hani Amerikalı YouTuber'larda zaman zaman bir takım videolar yapıyorlar işte bir telefon yapsaydı nasıl olur tarzında. Tabii ki belli trendler var.
Evet.
Kullanıcıların istediği belli şeyler var. Ama bunların üretim maliyeti farklı kullanıcılar için farklı şekiller sunulamayacağı çeşitli fizibilite çalışmalarının sonucunda ortaya çıkabiliyor. Demek ki Sony'nin raporları onlar için bu tasarımı doğrudan nitelikteki evet. Bunca yıldır ısrar ediyorlar. Lenovo'dan bahsettik. Lenovo'ya geçelim isterseniz. Lenovo'nun sahibi olduğu Moto markası yeni modellerini piyasaya sürüyor. Bir ara Türkiye için ne oluyor, ne bitiyor tarzında bir takım tartışmalar ayık çıktı. Telefon tarafından bazı kullanıcıları, çalışanları çıkaracakları vesaire konuşuluyordu ama firma operasyonlarına devam ediyor arkadaşlar. G6 serisini tanıttılar. G serisi aslında benim sevdiğim bir seri. Döneminde saf Android deneyimini kullanıcılara uygun fiyatla verebilen telefonlardan bir tanesiydi. Ha, G4'ten sonra kullanma şansımız olmadı ama G5'te fuarda gördüğünüz kadarıyla iyi bir telefondu. Şimdi G6 ailesi geldi Mesut. En iddialı model G6 Plus. Ana özellik olarak 18:9 ekran formatına geçilmiş olmasını gösterebiliriz. Bunun yanında G6 Plus için konuşmak gerekirse metal bir gövdeye sahip ve tasarıma baktığım zaman da bence fena görünmeyen bir cihaz olmuş.
Kötü değiller ama Motorola'nın aslında biliyorsun uygun fiyat telefonları onu zirveye taşıdı bir dönem için Android camiasında. Fiyat performans olayı çok iyiydi. Motorola Moto G1'di herhalde. O çok bir fiyat performans oranı yüksek Android'li telefon. Güncellemeleri de hızlı aldı bir süre için.
Evet.
Yanılmıyorsam şöyle tombik bir tasarımı da vardı hafif. Biz de bir edinmiş ve incelemesini
biz sizlere... G2'de galiba edindik.
G2'de o zaman. G2 modeliyle de devam etmişti.
Moto G2 aynen.
Evet yani o modeller sonrasında düzgün bir devam, böyle çok ses getiren bir devam göremedik. Bu şeyi devam ettiremediler.
Bir Ego Moto Z geldi. O da fiyattan dolayı Türkiye'de aslında ses getirdi o süper ince olan telefon.
Ya, Moto Z tasarım olarak iddialıydı ama ne fiyatı ne donanımı ne pili o fiyatı
son
karşılayacak bir şeydi.
Son dönemde iyiydi. Son dönemde o 2000 liralar seviyesine düştüğü zaman o dönem için Snapdragon 820'li cihaz seviyesinde güzeldi ama tabii pilin küçük olması gibi orada başka
çok küçüktü çünkü yarım gün giden bir
hassasiyetler de vardı. Bir de tabii mesela yurt dışında çok popüler olan bir seri var. Moto X ailesi. O da tasarım olarak, donanım evet. olarak. Ama onu mesela Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkeye götüremediler maalesef.
Ya ben çünkü Türkiye ekibini gördüm. Bütün performansını Moto Z'yi pazarlamak için harcadılar. Bence hata yaptılar. Moto Z çünkü daha ilk görüşte, tabii o da Grabal'in aldığı bir karar olabilir. Daha ilk görüşte başarısız olacağı belli olan bir telefondu. Ben ona elime alıp donanımsal özelliklerine baktığımda, fiyatına baktığımda başarısız olacak belli dedim yani. O telefon çünkü çıktığı gün 2000 liradan satılması gereken telefonlardan biri başarılı olsun diye. Çok modüler tasarım üstünde durdular. Bize verdiğiyle bunu söylüyoruz. Modüler telefonların başarılı olabilmesi için paket içinden çıkması lazım o modüllerin.
Biraz bir iki tane modülü ediyorlar. Yani. Verilmesi. Ha şunu da hakkını yemeyelim. Modüler diye ortada gezen çok firma oldu ama hala sahiplenen bir Motorola da kaldı. Evet. Farklı ve değişik aksesuarlar da yapıyorlar.
O da hatasını anlayacaktır yakın.
Şimdi şöyle bir durum var. Tabii Motorola tarafında bir de şu eksik. Amiral gemi telefon tarafında da bayağıdır yeni bir şey ortaya koymuyorlar. Biz Z2 Force yaptılar mesela. O da yine pek çok ülkeye giden evet. bir telefon olmadı. Ama G serisinde ciddi yatırım yapıyorlar. Ve Lenovo ile Motorola'nın bu entegrasyonu sonrasında Lenovo'nun çok başarılı olduğu Vibe serisi gibi seri de ortada kalmadı artık. P1, P2 çok güzel telefonlardı onlar. Hem kasa yapısı hem pil performansıyla.
Sonra konuşulan olmadı ya. Çünkü şöyle bir şey var artık. Yani neden başarıya yakalayamıyorlar? Çinliler O boşlukları öyle bir doldurdular ki hareket edemiyorsun. Bir telefon çıkartıyorsun, 200 lira daha fazla veriyor adam. Tepe model telefonla aynı donanımlı telefon satın alıyor.
Evet, öyle de bir durum var.
Hele bu yaz, bu yaz eğer öngörüler tutarsa, duyduklarımız tutar da Xiaomi, Mi resmi olarak kapıları açarsa sen ondan sonra gör Curcuna'yı.
Şimdi Xiaomi'ye zaten geleceğiz. Bu arada Moto G6 Plus'ta Snapdragon 630 platformu var. Bu 630'lar da yani artık bir bitmedi gitti. Bunların evet. yeni jenerasyon şeyleri
yine
görmek istiyoruz.
Kötü değil.
Kötü değil ama
420 yani, kullanan, 435 var, kullanan onları, o kadar var
da
ki.
Geleceğiz. Mesela G6 var, onda da Snapdragon 450 var. Bakıldığı zaman. Telefonlarda dediğimiz gibi en büyük özellik olarak 18-19 ekran standartına geçirmiş olmasını gösterebiliriz. Bunun dışında tabii ki yine çift kamera gibi bir takım özellikler var ama kameralar seviyesinde ne derece deneyim verdiklerini şu aşamada öngörmek pek kolay değil.
Şimdi Xiaomi A1'i göz önüne al. Hangisini alırsın?
Ya şimdi Xiaomi A1'in Android One, Android 8'e sahip olmuş, işte benzer performansa platformu kullanan, kasası güzel görünen, kamerası pek çok kullanıcıyı fazlasıyla mutlu edebilecek bir telefon. İşte geçen hafta bir yerine yazdık, A101 liraya falan da düşmüş, 1100 liraya falan alabildiğim bir telefon.
Ya o yüzden işleri o kadar zor ki diyorum ya, bundan sonrasını hep beraber göreceğiz. Bence telefon dünyasında marka olarak bildiğimiz birçok şeyin değişecek yeri.
Bence telefon dünyasında iş yapış tarzı da değişecek. Evet. Çünkü mesela Çinlilerin fiyat performans konusunda avantajlı olmasının ana nedenlerinden birisi de e-ticarete çok fazla yatırım yaptılar onlar. Dünyaya bir şekilde açılabilmek anlamında farklı yöntemleri de denediler. Xiaomi bugün yeni bir telefon üretirken daha telefon üretmeden gidip komponentçilerle zaten ben 20 milyon satma garantisi veriyorum deyip en uygun fiyatı almaya çalışan bir sistemle işliyor aslında. Onlar bence zamanla daha geniş şekilde hissedilecek gibi görünüyor. Aynı zamanda Moto E5 serisini tanıttılar Mesut. Burada da yine bir 18-19 ekran dönüşümünden bahsedebiliriz aslında bakarsan. Burada işte 1440x720p gibi ara çözünürlükler var yine. Snapdragon 435 platformda kullanılıyor. Fiyat performansının daha fazla ön plana çıktı. Pil ömrüne daha fazla önem veren bir takım kullanıcıların hedeflendiği bir seri olarak görünüyor ama yurt dışı satış fiyatlarına bakıldığı zaman mesela E5 Play diye başlangıç modeli var. 130 Avro gibi fiyatlandırması var. Zaten işte 5'e çarptığın zaman ne yapıyor? 125'e 750 lira para yapıyor. Vergisiydi, şuydu, buydu derken işte bir A1 gerçeği önüne çıkıyor.
Ya ben Lenovo'nun Motorola'yı niye satın aldığını anlamadım. Motorola ismini kullanamıyor zaten. Bir moto markasını mı satın aldılar ben?
Onun önce tabii Google niye aldı sonra?
Lisanslar için, patentler için evet.
Ama ilginçtir, o dönemde dediler ki biz Moto X'i Amerika'da üreteceğiz. Fabrika yatırımı oldu.
Özelleştirebilir telefon dediler.
İşte telefon sağ tarafını farklı renk yapıyorsun, sol tarafına
alan
başka renk koyuyorsun.
Böyle potansiyel varmış gibi duruyor. Alanın elinde patlıyor. Şimdi bakıyorum Lenovo'ya. Yani bu markanın üstünde durmanın bir anlamı kalmamış ki. Hiçbir şey yok markada.
Telefon için konuşmak gerekirse.
Herhalde en iyi geri dönüş Nokia tarafında oldu.
Evet, Nokia tarafında. Şimdi bu sene özellikle yeni modellerle bir. Gerçi onlarda da fiyatlar o kadar yüksek ki Mesut. Şimdi
evet,
yani
o da var.
Çinli gerçeğinde fiyatı doğru ayarlayabilen firmalar büyüyor. Biraz en son haber olarak aslında onu da koydum. Samsung'un Çin ve Hindistan'daki düşüşünü konuşacağız birazdan. Fiyatı doğru ayarlayamadığın zaman telefonun uçar kaçar bir telefon olsa da kullanıcılardan ilgi görmüyor. Yani bugün Samsung'un seviyesini...
Artık hepsi uçuyor.
Yani bugün artık zaten dediğin gibi Çinli bir telefonun, ortalama bir telefonun yapamayacağı hiçbir şey yok. O noktaya zaten birazdan geleceğiz. Hadi o zaman Çinlilerle devam edelim. Şimdi ZTE bir Çinli şirket arkadaşlar ama mesela Huawei ile Lenovo ile kıyasladığımız zaman hükümetin de ortak, devletin de ortak olduğu bir şirket. Huawei private bir şirket, yani özel evet. bir şirket. Birilerine ait olan bir şirket. Lenovo keza öyle ama ZTE'de devletin de ortaklığı var. Dolayısıyla Çin'e rakip olan ülkelerinde sürekli mikroskop mercek altına tuttuğu şirketlerden bir tanesi. Önce iyi haberle başlayalım. Daha sonra işin kötü tarafı da var. Ondan bahsedeceğiz. Bu oyun telefonu akımındaki geçtiğimiz hafta bir Xiaomi telefonla ilgili videoda ayrıca paylaşmıştık zaten. ZTE'de giriş yaptı ve Nubia markası altındaki aslında Nubia bağımsız bir marka gibi kullanılıyor ama doğrudan bir ZTE bağlantısı da var arka tarafta. Red Magic diye bir telefon tanıttılar Mesut. Telefonu zaten şu an görüyorsun. Arka tarafta az önce çok Lenovo dedik. Onların Legend serisinde kullandığı böyle Y'ye benzer ışıklandırmalı logo var. RGB ışıklandırma bu arada telefonda yerini alıyor. Özel bir havalandırma sistemi geliştirdiklerini söylüyorlar ki Xiaomi'de biliyorsun sıvı soğutmalı özel bir evet. çok katmanlı sistem kullanıyor oyun telefonunda. Ama bu telefonda mesela oyuncu telefonu olarak benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi Snapdragon 835'e geliyor olması. Halihazırda Snapdragon 845 varken.
Yani ZTE'nin telefonları görünüyor. Çıkıyorlar.
Aksiyonu çok güzeldi mesela.
Evet, hiçbiri güncelleme almıyor. Sonrasında destek olmuyor. Eğer kronik sorun varsa öyle elinizde kalıyor, gidiyor. O yüzden ZTE şu anki o bizim Çinli firma algısından hani Xiaomi ile, Meizu ile falan karşılaştırabileceğimiz bir firma değil. OnePlus serileriyle falan.
Yani telefon
için telefon çok iyi duruyor. Kullanmak, deneyimlemek isterim açıkçası.
6 inçlik bir Full HD Plus, 18 inçlik
herhalde oyun telefonu olarak çıkanlar için de ışıklardan biri.
Tasarım olarak değil mi?
Evet, çok öyle şık, görünüyor. Çok beğendim gerçekten.
Özellikle ön tarafta Samsung telefonlara benzeyen bir tasarım var. S9'lara benzeyen bir tasarım var.
Her şeyle güzel duran bir telefon. Donanımsal özellikleri sadece 845 olsaydı daha iyi.
Şimdi bir oyun telefonu diyorsun.
Evet. Oyun telefonu diye kendini konumlandıran ve 845 kullanan işte ana vatanından bir rakibin de var. Ama sen bir jenerasyon eski platformuna geliyorsun. O biraz kafa karıştırıcı ama yine 8 GB RAM gibi, 128 GB depolama gibi, DTS uyumlu bir ses sistemi gibi güçlü özellikleri var. Havalandırma konusunda dediğim gibi soğutma sistemine özellikle yatırım yapmışlar. Ve fiyat olarak da aslında fiyat kötü değil burada. $470 civarında bir fiyatlandırması var 8 GB RAM'lı olanın. Ama şimdi OnePlus 6 gelecek mesela. Onlar oyun telefonu demiyorlar kendilerine ama donanım büyük oranda benzer ve $500-550 bandında oturacak telefonlardan bir tanesi. İşte Xiaomi'nin telefonu keza benzer fiyatlandırmada.
Ya oyun telefonu olarak bunu donanımda şansı yok. Tasarım olarak şansı varmış. Donanımda kaybetmişler o kısmı ne yazık.
Evet bence de. Fiyat belki biraz daha uygun olsaydı oradan...
Ya belki de fiyatı uygun tutsalardı dediğin gibi hani donanımı küçüktü.
$400 deseydi, $350-$400 deseydi.
O zaman farklı bir
yer. Daha farklı olabilir. Evet. Şimdi ZTE tarafında asıl mevzuya gelelim. Şimdi Amerika tabii ister istemez bu tür şirketleri daha ciddi denetim altında tutuyor ve geçtiğimiz dönemlerde ZTE'nin Amerikan ambargo uyguladığı İran'a gizli gizli aslında bir takım iletişim cihazları sattığı ortaya çıktı ve ZTE de bunu kabul etti. Belli işte $800 milyon civarında bir tazminat ödediler ama sonrasında Amerikan hükümetinin istediği bazı başka yaptırımları uygulamadı ortaya çıktı. Nedir bunlar? Amerika demiş ki 4 tane yöneticini işten çıkaracaksın. İşte 30 küsur tane yöneticine de belli para cezaları uygulayacaksın. O 4 yöneticiyi işten çıkarmışlar ama sonrasında kalan yöneticilere herhangi bir yaptırımını uygulamamışlar. Fırsat bu fırsat. Amerika diyor ki bundan sonra hiçbir Amerikan şirketi 7 yıl boyunca ZTE ile ticari işbirliği yapmayacak, ürününü vermeyecek.
Amerika'ya satamayacaklar yani.
Yani şöyle Qualcomm mesela çip vermeyecek.
Ha bir de o var.
Tabii işin o tamam. Boyutu var.
Ya şimdi ZTE şöyle bir...
Hatta bir sonraki aşamada onu da konuşacağız. Android işletim sistemini kullanamayacak gibi görünüyor.
Ya şöyle bir şey büyük ihtimalle çözeceklerdir. Ben yöneticileri öyle tutacağını zannetmiyorum.
Ya şimdi olay çok büyük. 7 yıl boyunca ZTE'nin...
Yok batar telefon işini bitirir artık.
Telefon işini kesin biter de zaten. Yani sonrasında oldu. Dediğim gibi de devlet Çin devletleriyle bir organik bağ olduğu için arada işin de politik ayağı var. Hali hazırda biliyorsun Çin, Amerika diyor ki Çin ürünlerine ekstra vergi koyacak.
Zaten
Çin
bekliyormuş ki, Amerika yani böyle bir şey yapsın.
Aynen böyle bir durumda diye. Aslında her zaman koz olarak kullanılacak şekilde sanki masanın gözünde bekliyormuş gibi geldi bana. Amerikan şirketleri dediğimiz gibi herhangi bir işlemci, parça, komponent ya da bir takım servisleri vermeyecek. Bunun üzerine Reuters'in yaptığı bir haber var. ZTE ve Google yetkilileri bir toplantı yapmışlar ve avukatlar bu konuyu irdelemişler. Mevcut yasal yaptırım çerçevesinde Android işletim sisteminin de verilememe durumu ortaya çıkmış durumda. Şimdi böylesi bir karamsar tablo içerisinde ZTE'nin ne kullanabileceği biraz tartışılıyor. Apple kendi işletim sistemini kullanıyor. Android zaten geri kalanı tamamına yakın sahip olduğu platform. Bir Samsung Tizen var. O da çok erken aşamada olan, bir ekosistemi olmayan, uygulama marketi olmayan bir platform. Yani çok ciddi sıkıntı yaşayabilirler gibi.
Android işletim sistemi ZTE'leri tavsiye etmezken, bak tavsiye etmiyorum adamların telefonlarını. Hani herhangi bir şekilde Tizen'in telefonu.
Bak geçen sene Huawei'in Ar-Ge merkezini ziyaret için biliyorsun Çin'e gitmiştik biz. Grupta gazeteci abimiz Timur Sırp da vardı. Yazılım ekibinin başındaki yöneticiyle toplantı yaparken Timur abi şöyle bir şey sordu. Dedi ki, sonucunda dedi, Android bir Amerikan şirketinin ürünü. Yarın öbür gün dedi ülkeler arası bir anlaşmazlık olursa Huawei çok büyük, daha da büyüyeceğini iddia eden bir firma. Yazılım olarak bir yedeğiniz var mı? Böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Android bize yeter. Biz Android üzerinde Emotion UI ile zenginlik kazandırıyoruz tarzında ama şimdi ZTE'ye uygulanan bir yaptırıma bakıyorsun.
Zaman, evet.
Amerika'da biliyorsun 3 büyük kurum FBI, CIA, NSA, Huawei telefonlar kullanılmasın diye bir şeyler yaptılar.
Yani olay oraya geliyor.
Belki de bu olaylar yavaş yavaş yeni bir mobil işletim sisteminin adımdan atılması için orta uzun vadede bir sebep olur.
Çin'de atılabilir. Çin'in öyle bir gücü var. Neden? Çin çünkü şeyi söyler.
1,5-2 milyar nüfus.
Ya evet yani bugün Xiaomi ve diğer partnerler hep birlikte eğer bir işletim sistemi geliştirir ve bunu piyasaya sürerlerse olur ama işletim sistemi geliştirmek dediğin şey öyle kolay değil.
Kolay değil ama Çin'in de kendi dinamikleri var. Bakıyorsun evet. Google'a rakip Weibo var. Bakıyorsun işte WhatsApp'a rakip WeChat var. WeChat bugün ödeme sistemi olarak kullanılıyor. Çünkü sosyal platformları var.
Android işletim sistemi telefon üreten üreticilerin globalde satış yapmak istediklerinde Microsoft'a ödemeleri gereken
lisans
bedellerini biliyoruz. Yani patentler o kadar fazla karışık bir hale gelmiş durumda ki yani herhangi bir patente dokunmadan bir işletim sistemi teknolojisi geliştirip bunu
bir analistin yorumu geçirmek... çok güzel. Amerika'da patent olayı mayın tarlası gibi diyor. Hani bizim Windows'da çıkan oyunlar evet. Da ona benzetmiş hatta. Birinden kurtulsan diğerine basmadan geçmenin imkanı yok.
O yüzden şu anda sadece ekosistem olarak bakmamak lazım olaya. Yani bir tarafta lisansları ödenmiş, kimin hangi patentinin nerede kullanıldığı belli olan, sahibi belli bir işletim sistemi var. Bir diğer tarafta sen bunların hiçbirine dokunmadan yeni bir işletim sistemi yapacağım diye ortaya çıkacaksın.
Ama şey yorumu bence doğru. Öyle bir şey çıkacaksa Çin'den başka bir yerden çıkmaz.
Evet, başka
çünkü
gelmez.
Hem dinamikler hem de oradaki beklentiler aslında mevcut durumda en fazla hazır altyapıyı da bize getiriyor.
Zaten gibi. Adamların her şeyi kendilerine ait. Yani onlar Android'de, Android ekosisteminin içindeki yazılımları indirmiyorlar. Hı-hı. Kendi yazılım kütüphanelerine sahipler. E ne yapacaklar? Onları derleyecekler kendi işlemcilerine. Yani işlemcilerine, kendi işletim sistemlerine. Aslında o tarafta baktığında bir işletim sistemine doğabilir gelecek
sana. ARM bir Amerikan şirketi değil. Evet. Şimdi onların lisansıyla işlemci geliştiriyorsun. İngilizlerini Japonlara sattılar vesaire, öyle bir durum var. Bu arada bu tartışma ortaya çıktıktan sonra tabii gözler Huawei'ye çevrildi. Niye? Çünkü hani hadi Android tarafı devam etse bile Qualcomm işlemci vermeyeceğini söylüyor. Evet. MediaTek'in bugün çok üst seviyede yeni nesil performans rekabete girebilen bir çözümü henüz yok. Ama Huawei'de Kirin 970 var mesela. Huawei'nin ilk açıklaması, kendi platformumuz, kendi markalarımız Huawei Honor'a ekskluzif, yani özel olarak kalmaya devam edecek. Ama şimdi Çin'de Çin Başkanı Huawei CEO'sunu çağırdıktan sonra şu işlemciyi arkadaşlara da verin dediğinde vermeme deme gibi lüksleri yok orada.
Gerçi Çinlilerin de firmaları böyle çok kıracaklarını düşünmüyorum. Çünkü Huawei'yi bugün sen rekabette geride bırakırsan, zarar etmesine neden olursan onlar da çok farkındalar. İşleri kolay toparlayamayabilirsin sonra.
Ya tabii Çin'de tek başına çok büyük bir ülke. Tamam, şirketlere bir takım sübvansiyonlar da, destekler de veriyorlar. O taraftan ne olacağını zamanla göreceğiz ama böyle bir yaptırımın sonucunda her şey kötü senaryo içerisinde gerçekleşirse ZTE belki cep telefonu pazarında bir daha varlık gösteremeyebilir. Sadece belki iletişim altyapısı sunan bir şirket olarak hayatlarına devam ederler. Bir başka Çinli'den bahsedeceğiz aslında. Çok da zikrettik ismini. Huawei'nin diğer markası Honor. Honor'da Honor 10 modelini tanıttı. Ya da Türkçe Honor 10 modelini tanıttı. Aslına bakılırsa beklediğimiz gibi oldu. Huawei'nin yeni amiral gemisi P20'den tasarım izleri taşıyan, donanım olarak yine onunla paydaşlara sahip olan yeni nesil bir amiral gemisi.
Evet, yani bu sefer şöyle bir şey var. Honor serisinde de artık 1975 kullanıldığını görüyorsunuz.
970.
Yani bu önemli bir adım. Çünkü yani bir önceki platform Tepe serisinde değil, 659'u kullanıyorlardı. 659 da yani nereye kadar götürecek bu telefonları?
Yani şimdi 659 kullanıyorlar. İşte amiral gemi sınıfında bir Vivon diye bir onlar telefon tanıtmışlardı ama asıl yeni nesil telefonları tabii ki bu. Şimdi tasarım olarak bakıldığında Huawei'in kendi markası altında kullandığı Twilight adını verdiği o çift tonlu renk burada da uygulanmış.
Güzel duruyor bir daha.
Ön taraftaki yine Chantix uygulaması da devam ediyor. Ne fark var? Ana kamera sistemi 3 kamera yerine 2 kamera var ama yine Huawei'nin o ana kamera mottosu devam ediyor. Yani ikinci kamerayı yine monokorun üzerinden detay zenginliğini arttırmak için kullanıyoruz. 6 GB RAM, 64-128 depolama seçenekleri var Mesut. Ve bence bu telefonun rekabetçi olmasını sağlayacak ana unsurlardan bir tanesi fiyatının iyi olması, ki fiyatlandırmaya bakıldığı zaman en dolu paketi almak istersen işte 385 euro gibi fiyatlandırması var ki tasarım olarak P20 Pro'ya çok benzeyen, donanım olarak zaten performans seviyesinde aynısını taşıyan, ki Honor'un da başka telefonlarını elimize almışlığımız, kullanmışlığımız var, tasarım ve malzeme kalitesi olarak çok iyi düzeyde.
Çok iyi gerçekten de.
O açıdan uluslararası piyasada bence ses getirebilir diye düşünüyorum. Ama Türkiye'deki fiyatlandırması ne olur ondan emin değilim ama işte 15 Mayıs'ta Londra'da bir lansman var. Türkiye'den de katılımların olacağını biliyoruz. Belki hani bizden sen ben birimiz gidersek orada aynı zamanda videosunu çekme şansımız olur. Benim de merak ettiğim modellerden bir tanesi aslında.
Yani gidip göreceğiz işte lansman gerçekleşirse. Ama şu var, yani telefonun dediğim gibi işe gücü olarak artık P20'lerden farkı kalmadı. Tasarım olarak da kalmadı. Niye P20 alacak mesela?
Yarı fiyatına baktığınız zaman. Hatta yarısından ucuz. Ya muhtemelen Huawei ekran yaptın, muhtemelen ekran kalitesi, işte ses kalitesi gibi bir takım unsurlar aynı seviyede değildir. Ama sonucunda P20 Pro'nun tasarımından etkilenen, performans olarak P20 Pro'yu beğenen, ki kamerası zaten hiç fena değildir diye tahmin ediyorum. Pek çok kişi için aslında cezbedici bir paket olmuş diye düşünüyorum. Bunun dışında Çin tarafında aslında önümüzdeki birkaç gün içerisinde göreceğimiz yeni nesil amiral gemi telefonlardan birisi de Meizu'nun 15 serisi olacak. Bu seri altında 15, M15 diye geçiyor mesela. M15, 15 ve 15 Plus diye 3 model görebiliriz. Bunlardan ben en az 2 tanesinin Türkiye'ye gelmesini bekliyorum. Oradaki strateji Huawei gibi olabilir. Huawei mesela Mate 10 ailesine ne yaptım? Pro geldi, Lite geldi ama onu getirmediler mesela. Burada da benzer bir hikaye görebiliriz. Tasarım olarak benim beğendiğim bir telefon oldu Mesut. Kendine az detayları var. Ön tarafta aslında biraz Apple'ınkini onu satan ama ondan çok daha küçük olan yuvarlak bir, aynı zamanda parmak izi okuyucusuna sahip bir home butonumuz var. Burada dikkat çeken unsur kullanılan işlemciler. Meizu'nun Samsung'da olan işbirliği devam ediyor. Samsung biliyorsun şu an sadece Meizu'ya veriyor kendi işlemcilerini, ki 15 Plus modelinde yani amiral gemisi telefonda Note 8'in işlemcisi var. 8890'ın olduğunu görmekteyiz.
Yani bu adamlar MX4'te öyle güzel bir tasarıma imza attılar ki aslında Meizu'nun tayine baktığınız en güzel telefonlar aslında MX4'ün varyasyonları. İşte ben de sana onu diyeceğim. Bu MX4'ün aynısı. Sadece yeni birazcık harmanlanmış,
ekran
kasoranı iyileştirilmiş bir MX4 var karşımıza, donanımsal olarak da daha güçlendirilmiş. Ben mutlu oldum. Ben MX4'ün tasarımını hala çıksa ve işte 660 ile beraber çıksa mesela.
Ki bir modelde 660 zaten.
Ha, yani onu kullanırsın.
İşte 15 Plus 8890'ı kullanıyor Note 8'in işlemcisini. 15660'ı kullanıyor ki oh be, yani hani birileri kullansın evet. Bir işlemciyi de daha uygun fiyata iyi performanslı cihazlar gelsin.
Mesela Meizu'nun bir şeyi vardı sadece. Meizu'nun benim kullandığım telefon modellerinde kamera hep kötüydü. Yani kamera çözünürlükleri çok yüksek olmasına rağmen, sensör kötü olmamasına rağmen bir türlü o yazılımı halledemiyorlardı. Sen kullandın mı bir süre?
Mesela ben Pro 7 Plus'ı kullandım en son çift ekranlı olan telefon. Onda baya baya. Yani tam bir şey seviyesine değil. Huawei, Samsung ve Apple seviyesine belki değil ama orta sınıftaki en iyi kameralardan birisi bana soracak olursan
yani
eğer.
Bu telefonu o yüzden merak ediyorum. Yani bunun kamerasının şimdi şey olması lazım biraz. Rekabetçi olması lazım.
Bunun dışında tabii şöyle bir özellik var. Şimdi Samsung'un Çin pazarını ciddi şekilde kan kaybettiği epeydir konuşuluyor. Hatta bu yılın ilk 3 ayı içerisinde, yani Ocak-Mart dönemi için pazar payının, Samsung'un Çin'deki pazar payının 1/8 olacağı tartışılıyor. Dolayısıyla başka markalar da Çin'de doğuyor ve onlar da büyümeye devam ederken orta uzun vadede aslında Meizu'nun Samsung'da belki Samsung'un yatırım yaptığı bir şirkete dönüşme ihtimali var. Biliyorsun şu aşamada Alibaba'nın ciddi bir finansal desteği var Meizu'ya. Kimi iddialara göre MediaTek'in de bir takım desteklerde bulunduğu söyleniyor ama onun boyutunu ve ne derece resmi bir bilgi olduğunu henüz emin değiliz. Ama paket olarak benim beğendiğim bir telefon oldu. Birkaç ay içerisinde ben Türkiye'ye gelmesini de bekliyorum. Ha tabii gönül isterdi ki 15 Plus modelinde S9'larda kullanılan en güçlü Samsung işlemcisi evet. olsun ama orada Samsung kendi telefonlarını biraz daha ayrı bir noktada tutmak için sanırım özel bir çaba sarf ediyor. Ve telefonda özel bir anten tasarımı var. Normalde biz metal gövdeli telefonların arkasında anten boşlukları için şeritleri görüyorduk. Bunda o boşluk, o şeritlerin kendisi bizzat anten görevi görüyormuş. Yenilikçi bir yaklaşım denemişler ki yapılan yorumlarda şunu söylüyorlar açıkçası. Biliyorsun 5G'ye geçiş harifesindeyiz ve endüstriyel tasarımda telefon üreticilerinin fark yaratabileceği alanlardan birisi haline gelecekmiş anten tasarımı 5G ile birlikte. Belki Meizu'da şimdiden onun planlarını yapıyor.
Evet, umarım çekim konusunda daha iyi hale getirmişlerdir. Ya da olanı korumuşlardır.
Mesela şöyle bir durum söz konusu. Dünyada metal gövdeye sahip olan bir anten şeridi olmayan ilk telefon Asus yaptı. Zenfone 3 DX ile beraber. Sonra çekim problemleri vardı. Telefonu piyasadan topladılar. Dünyada hiçbir yerde göremedik o telefonu.
Yok, yaparken hiç test etmedin mi?
Valla bilmiyorum ama o telefonu gören duyan pek olmadı. Bir miktar sattılar, sonrasında akıbeti sessiz sedasız sona erdi. Son haberimiz yine bir Çinli'den, Vivo'dan. Vivo da benim sevdiğim firmalardan. Kaliteli ürünler yaparlar ki zaten Oppo ve OnePlus'la birlikte aynı şirketin ürünleri. Şimdi karşımızdaki telefonun ismi V9 Yacht Yacht. Gençlere hedef alan bir telefon ve bakıldığı zaman aslında iPhone 10 ezgileri taşıyan bir tasarımsal karakteristiği
var. Ben sana söyleyeyim. Bir yerden sonra bütün telefonlar iPhone 10'a benzeyecek anladım. Kadayla Android tarafında.
Ha bu arada Huawei şey diyor.
Marka değişecek sadece.
Huawei'nin en son bir açıklaması var. Forbes dergisindeydi galiba. Biz aslında diyor Chanti P20'den önce, yani iPhone 10'dan önce düşündük diyor.
Aa teşekkürler ya.
İlk onlar gerçi iPhone 10'dan önce zaten Essential Phone vardı Chanti'li telefon
ben
olarak.
Ben onu düşünmüştüm yani vardır ya.
Bak o çok güzel bir ifade. Şimdi seninle sohbet ediyoruz. Mesut ya benim aklıma çılgın bir fikir geldi. Şöyle böyle yapmaz inanılmaz şey. Sen diyorsun ben onu düşünmüşüm zaten. Düşünme sen de.
Evet.
Bütün abi o sana kalıyor. O geldi sende oluyor. Şimdi özelliklere bakalım. Özellik seviyesinde 6.3 inç boyutunda 19.9 bir Full HD Plus ekran var. Snapdragon 450, işte 4.32 çift kamera. Yani fiyatı ayarlanabilirse Çin pazarında, iç pazarda gidebilecek.
Ya var ya gerçek söylüyorum ya. Herhalde bak ne terdi. Gideceksin vitrine. Markaları değişik olmasa kapatsalar markaları telefonları tanıyamayacağız artık. Hepsi birbirine.
Yani aynen. Özellikle teknoloji çok aşina olmayan kullanıcılara öyle bir test yaptırdığınız zaman hangisi iPhone, hangisi Android telefon demek.
Ayıramayacak kimse. Yani arkadaş, adam bir tasarım çıkarttı. Seven oldu, sevmeyen oldu da diğerleri niye peşinden koştular?
Son olarak hadi mobiliteyi kapatmadan şundan da bahsedelim. Mi 7'nin artık yavaş yavaş ortaya çıkmasını, sızmasını bekliyoruz. Çünkü Haziran ayı için bir beklenti var lansman için. Kimileri belki biraz daha geç olabileceğini de söylüyor. iPhone 10'daki Face ID teknolojisine kullanılan arka taraf, o 3 boyutlu algılama teknolojisinin bir benzerinin Mi 7'de olabileceği de ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Ben hep son birkaç ayda şunu söylüyorum. Qualcomm'un uzun vadedeki en büyük partneri Xiaomi olabilir. Burada da zaten Qualcomm'un iki tane iş ortağı var. Hatta isimlerini de söyleyelim. Himax ve Trulli Optronics denen iki şirket. Bu üç şirketin bir araya gelerek bu teknolojiyi aslında kullanım hazır hale getirdiği donanım ve yazılım seviyesinde. Ki başka firmalarda çalışıyor ama yazılım sormuş onlarda da. Ve ilk olarak Mi 7'de kullanılmasına yeşil ışık yaktıkları. Şu an sadece Snapdragon 845'te olduğu, geriye dönük destek olmasa da kademeli olarak 855'te ve sonrasında kullanılacağı söyleniyor.
Ama değil de bir şekilde donanım haberi olarak bu Mi 7 lansmanına katılsak, oradan ilk elden böyle göstersek her şey 10 numara 5 yıldız olacak.
Valla çok güzel olur. Lansmana katılmasak bile cihazı bulmak evet, ayrıca keyifli olur. Çünkü yani insanların en çok yılın en çok beklenen telefonlarından birisi. Yani bu telefondan sonra artık bir iPhone 11 beklersin, bir evet, Note 9 beklersin büyük oranda. Dolayısıyla gerçekten heyecan verici gelişmeler. Fırsat olursa tabii ki sizler adına o fırsatları da değerlendirmeye şimdiden hazır dostlar diyerek veda ediyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.